Ayrım 9, sayfa 73, 5. bölüm. Chesapeake Körfezi, Virginia, 12 Kasım, 08:50. O sabah güneş karanlık yağmur bulutlarının arkasında saklanırken, Amerikan donanmasının göz bebeği 58 bin tonluk Iowa gemisinin gri silüeti körfeze girdi ve Virginia kıyılarının 5 mil açığında demirledi. Gemi komutanı Albay Joe McCree köprü üzerinde kıyıdan ayrılıp gemiye doğru yaklaşan, dalgaların üzerinde yükselip kaybolan ve yarım düzine teknenin eşlik ettiği römorkörü izliyordu. McCree, VIP yolcuların gemiye binmeye hazır oldukları mesajını 20 dakika kadar önce almıştı. Yolculardan biri şeref dolu 20 yıllık askerlik hayatı süresince komutası altındaki gemilerde taşıdıklarının içinde kesinlikle en önemlisiydi ve McCree hayatının en önemli görevine başlamak üzere olduğunun bilincindeydi. Yanındaki genç teğmene döndü. Yolcuları gemiye almaya hazırlanın. Emredersiniz kaptan. Teğmen güverteye inerken McCree dürbününü bıraktı. Iowa, 2500 mürettebatıyla kendi başına küçük bir kent gibiydi. Çok sayıda ağır top ve uçak savarla donatılmıştı. Güverte ve platformları 9 dönüm genişliğindeydi ve bütün bu ağırlığına karşın seyir hızı 33 deniz miliydi. Sınıfının en hızlısı. Körfez'in dışında Norfolk Boğazı'nda hafif dalgalar üzerinde bekleyen 6 gemirlik bir eskort vardı. Ölümcül ateş güçleriyle bu gemiler McCree'ye büyük bir güven duygusu vermekteydi. Söz konusu grup, tarihin gördüğü en büyük armada olmayabilirdi. Önemli olan, tarihin en hayati ve gizli işiyle görevlendirilmiş olmasıydı. Üniformasını tekrar gözden geçirdi, konuklarını karşılamak üzere ana güverteye indi. Römorkör en sonunda gemiye aborda olduğunda McCree kaçta toplanmış, sivil ya da denizci bir düzineye yakın insan gördü. Passerella sahanlığındaki denizciler yerlerinden fırlayıp palamar aldı. Iowa'nın yüksekliği nedeniyle ana güvertede deniz seviyesinin 10 metre kadar üzerindeydi. Gemiye binişi kolaylaştırmak için ana güverteden denize doğru bir merdiven indirilmişti. İşi güçleştiren de bu merdivendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, geminize her gün gelen konuklardan değildir. Franklin Delano Roosevelt felçliydi. Hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu ve onu gemiye çıkarmak başlı başına bir sorundu. Merdivenden çıkarılması düşünülmeyeceğinden, onu Iowa'ya bindirebilmek için özel bir kayış düzeni kurulmuştu. McCree, sakin dalgaları seyrederken birkaç gizli servis görevlisi römorkörden merdivene atladı. Sıra başkana gelmişti. Tekerlekli sandalyesinden indirilmeye çalışan Roosevelt'in o bilindik sevecen suratını, her zamanki gülümsemesini gördü. Bacaklarının dizlerden aşağıda kalan bölümü çelik destekli kalıplara konulmuştu. Küçükken geçirdiği çocuk felci sonucunda bacakları bir çocuğunki kadar ince kalmıştı. İki gizli servis ajanı başkanı kayışların altına getirdiler, metal kilitleri kapadılar, başkan yukarı çekilmeye başlandı. McCree'nin hep hatırlayacağı hüzün verici bir görüntüydü. Dünyanın en güçlü devletinin başkanı, savaşın kazanılması için herkesin güvendiği insan, tahtlar, ipler ve kayışlardan yapılmış bir aletle Iowa'nın güvertesine kaldırılıyordu. Adamın suratındaysa ne korku ne de acındırma okunuyordu. Sadece kadere razı olmuşluk. McCree sabırla bekledi. Yüreği ağzındaydı ve halatlardan birinin kopmaması, Amerika başkanının denize düşüp boğulmaması için Tanrı'ya dua ediyordu. Sonunda Roosevelt güverteye konduğunda McCree geniş bir nefes alabildi. Gizli servis ajanları başkanın yardımına koştular. Tekerlekli sandalye göründü. Roosevelt kayışlardan kurtulup iskemlesine oturtuldu. Ajanlardan biri o meşhur lacivert pelerinini başkanın omuzuna örttü. McCree olanları izleyen mürettebatın yüzündeki hayranlığı gördü. Genç ya da orta yaşlı Amerikan denizcileri güverteye doluşmuş, ünlü yolcuyu yakından görmek istiyorlardı. Hepsi de hayranlık ve şaşkınlık arasında gidip geliyordu. Alkışlamak isterlerdi. Ne var ki aldıkları emirler, yolcu güverteye çıktığında hiçbir selamlama yapılmayacağı yönündeydi. Görevleri gizliydi ve Iowa mürettebatı bu emirlere son adamına kadar uydu. McCree selam verdi. Gemiye hoş geldiniz efendim. Roosevelt selama dostça karşılık verdi, elini uzattı. Albay McCree, demek beni gideceğim yere kadar güvenle götürmek cezasına çarptırılan zavallı denizci sizsiniz. Evet öyle efendim. Kameralarınızı hazırladık. Basamağı gösterdi. Eğer beni izlemek lütfunda bulunursanız... McCrae cümlesini tamamlayamadı. Başkanın rahatsızlığının onu tekerlekli sandalyeye çevirlediğini hatırlatmıştı. Aptalca bir cümleydi ve yüzü utançtan kıpkırmızı oldu. 2 yıl süresince Roosevelt'in emir subaylığını yapmıştı. Buna karşın başkanın çelik iradesi ona sadece felçli değil, aynı zamanda ağır bir kalp hastası olduğunu zaman zaman unutturuyordu. Roosevelt söyleneni aldırmadı. McCrae'nin elini tuttu ve güldü. ''Aldırmayın albay, bu Allah'ın belası sandalyeyle bayağı iyi hareket ediyorum. Lütfen yolu gösterin.'' Roosevelt üst güvertedeki kamerasına gittiği zaman McCrae, ''Rotamızı gösteren haritaları getirmiştim.'' dedi. ''Size izleyeceğimiz yolu göstermek isterim başkan.'' Başkan Lucas Strike sigarasını bakalit ağızlığına takmakla meşguldü. ''Çok naziksiniz albay.'' Bir gizli servis ajanı başkanın sigarasını yaktı, daha sonra tekerlekli sandalyeyi çalışma masasına doğru itti. Diğer bir ajan elinde acil durum ilaçları dolu siyah doktor çantasıyla başkanın arkasındaki yerini aldı. Çantada Roosevelt'in kalp hastı apları, terden sırılsıklam olduğunda fazla çaba harcayıp sık sık terlediği bilindiğinden kullanılacak kremler, ağrı kesici şişeleri ve her zamanki gibi bir küçük şişe viski vardı. McCrae, Roosevelt gözlüklerini takana kadar bekledi, sonra haritadaki noktaları gösterdi. Güneye doğru rota tutup Asor adalarını tutturacağız. Daha sonra kuzey doğuya dönüp Cebeli Tarık boğazından geçip orana varacağız. Tahmini varışımız bundan 9 gün sonra, ayın 20'sinde efendim. Sonra da aksine bir durum olmazsa Kahire'ye kadar yolunuza uçakla devam edeceksiniz. Roosevelt ağızlığı dişlerinin arasında sıkıştırmış bir şekilde nazikçe gülümsedi. Ötekilere karşı hazırlık yaptınız umarım. Hızımız ve destroyer eskortumuz var. Her ikisi de Alman denizaltılarının başa çıkamayacakları kadar önemli. Yine de emin olamayız. Bir risk alıyoruz efendim. Roosevelt omuzlarını silkti. Savaşın diyeti albay. Uçaklarımız denizaltı faaliyetlerini izliyor. Destroyerlerimiz de sonarlarını denizaltı aramada kullanıyor. En büyük tehlike Alman U-botlarından geliyor. Gerçekten de ölüm makinaları gibi. Roosevelt sigarasının izmaritini ağzından çıkardı, kafasını kaldırdı, yüzü çok ciddiydi. Bu çok önemli bir yolculuk albay. Yüz binlerce kişinin hayatı, ondan daha da önemlisi, savaşın sonuçlanması ve ülkemizin geleceği benim Kahire'ye varmama bağlı. Başarabilecek miyiz? McCrae cevap vermeden önce düşündü. Atlantik'te bu kadar düşman hareketi varken tahmin yapmak zor efendim. Diğer taraftan Almanlar planımızı bilmiyorlar ve biz hızlı hareket edebilecek durumdayız. Gitmek istediğiniz yere güvenlik içinde varacağınızdan eminim. Roosevelt gözlüklerini çıkardı ve o ünlü çarpık gülümsemesiyle ''Albay, artık kaderim sizin ellerinizde.'' dedi. Adam Amerikan sahil korumasının standart koyu lacivert, cilalı ceketlerinden giymişti. Yağmur altında Norfolk Yarımadası'nın ıslak otları üzerinde 3 saatten fazla uzanmış, elindeki güçlü denizci dürbünüyle çevreyi gözetlemişti. Remorkerin dalgaları aşıp Iowa'ya bordaladığını gördüğünde yağmur dinmiş, görüş şartları düzelmişti. Yattığı yerden uzaktaki tekneleri izlemeye koyuldu. 5 dakika kadar sonra dürbününü cilalı ceketin altına soktu ve hızla patikaya yöneldi. Uzun otlar arasında gizlediği bisikletini buldu, bacağını selenin üzerinden aşırdı ve pedallara bastı. Ayrım sonu, sayfa 77.